Yorumunu yapmakta olduğumuz Leviller kitabının 8. bölüm 7. ayetine geldik değerli dinleyicilerimiz. Bu bölümün konusu Harun'la oğullarının kahin atanmasıdır. Rab Musa'ya şöyle dedi: Harun'la oğullarını, kahin giysilerini, mes yağını, günah sunusu olarak sunulacak buğayı, iki koçu ve mayasız ekmek sepetini buluşma çadırının giriş bölümüne getir. Bütün topluluğu da oraya çağır. Musa, Rabbin buyruğunu yerine getirdi. Herkes buluşma çadırının önünde toplandı. Musa topluluğa, şimdi Rabbin buyruğunu yerine getireceğim dedi. Harun'la oğullarını öne çıkarıp yıkadı. Harun'a mintanı giydirdi, beline kuşağı bağladı, üzerine kaftanı, onun üzerine de efodu giydirdi. Ustaca dokunmuş şeridiyle efodu bağladı. Burada tasvir edilen giysiler, baş kahinin giysileri aslında tüm doğaüstü yüceliği ve kayrasıyla bizim baş kahinimizin bir resmidir değerli dinleyicilerimiz. Giysilerin her parçasında bir simge vardır. Baş kahinin giydiği 8 parça giysi vardı. Bunlardan 4'ü diğer kahinlerin giysilerinin ya aynısıydı ya da yakın benzeriydi. Diğer 4 parça ise sadece baş kahine özgüydü ve onu diğer kahinlerden ayrı tutuyordu. Bunlar yücelik ve güzellik giysileriydi. Diğer kahinlerin giysileriyle ortak özellikleri olan parçalar şunlardı: uzun gömlek, kuşak, kaftan, efod yani pantolon, kaftan hariç bunların hepsi de beyaz ketendendi. Beyaz keten doğruluğu simgeler. Şimdi biliyoruz ki her Mesih imanlısı onun doğruluk giysileriyle donatılmıştır. Eğer Rabbe hizmet edeceksek bu şekilde donatılmamız gerekir. Bunun yanı sıra faal şekilde Rabbe hizmet edeceksek ona itaat etmek için belimizde kuşak olmalı. Bu ayette sözü geçen gömlek ve kuşak tüm kahinlerin giymesi gereken esas giysi parçalarıydı. Bu giysiler değerli dostum, çıkış 28'de tüm ayrıntılarıyla tasvir edilmektedir. Üzerine göğüslüğü taktı, göğüslüğün içine urim ile tummimi koydu diyor Leviller 8. bölüm 8. ayette. Göğüslük de çıkış 28'de tanımlanıyor. Urim ile tummim göğüslüğün içine yerleştirilmişti. Urim ışık, tummim ise kusursuzluk demektir. Bu açıdan giyside ışık ve kusursuzluk vardı. Bu iki eşyanın ne gibi bir işlevi olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bazıları bu iki nesnenin yasa ile ilgili olduğunu ileri sürerler ve yasanın taş levhaları üzerine yazılmış olmasından kaynaklandığını belirtirler. 19. mezmurda bu iki taşa değinilir. Rabbin yasası yetkindir. Yetkinlik, kusursuzluk, tummim. Rabbin yasası yetkindir, cana can katar ya da canı ışıklandırır, urim. Rabbin öğütleri güvenilirdir, safa ya da bön adama bilgelik verir diyor. Rabbin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir. Rabbin buyrukları durudur, gözleri aydınlatır diyor 8. ayet Mezmur 19:8'de. Urim ile tummim Rabbin isteğini bilmek için İsrail ulusu tarafından kullanılırmış. Burada bizim için ruhsal bir uygulama görebiliriz. Bugün her zamandan daha çok Rabbin sözüne ihtiyacımız vardır. Aynı zamanda Tanrı'nın hayatımızda ne yapmak istediğini belirleyebilmek için onun yönlendirmesine ihtiyacımız vardır. Leviller 8. bölüm 9. ayet. Başına sarığı sardı, ön kısmına Rabbe adanmışlığını simgeleyen altın levhayı koydu. Musa her şeyi Rabbin buyurduğu gibi yaptı. Baş kahinin türbanı üzerinde çıkış 28'de tasvir edilen bir altın taç vardı. Bu taç üzerinde kutsallık Rabbe aittir sözleri yazılıydı. İşte bu özel giysiler baş kahini diğer kahinlerden ayırıyordu. Bu giysiler yine mecazi anlamında bizim baş kahinimiz İsa Mesih'in görkemini yüceliğini ve güzelliğini dile getirir. Bu başkehin ki bizi günahın yaraştırdığı ölüm yargısından kurtarmak için yeryüzünde öldü ve bizi kurtulmuşluğumuz içinde korumak için babanın sağında sürekli şefaat etmektedir. Çünkü eğer biz Tanrı'nın düşmanlarıyken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştıksa, barışmış olarak oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. İsa şöyle dedi, ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Harun'un oğulları basit giysiler içinde babalarının yanında duruyorlardı. Bu yine bizim başkahinimizin bir resmidir. Onun yanına, onun birçok oğulları ve çocukları toplanmış, onun doğruluk giysilerini kuşanmıştır. Birçok oğlu yüceliğe eriştirirken, onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyin kendisi için ve kendi aracılığıyla var olduğu Tanrı'ya uygun düşüyordu, diyor İbraniler 2. bölüm 10. ayette. İşte böyle bir açıklamada bulundu İbraniler mektubunun yazarı. Biz Mesih'e kaybolmuş kuzular, yargılanmış günahkarlar olarak geldik ve o bizi kendi doğruluk giysileriyle donattı. Başkehin her omuzu üzerinde bazı taşlar taşıyordu. İsrail'in 12 oymağından 6'sının isimleri bir omuzda, diğer 6 isim de öbür omuzda taşınırdı. Göğüslükteki 12 taşın üzerinde İsrail'in 12 oymağının isimleri vardı. Bu simgesel anlamında çok güzel bir resim oluşturur. Başkehin tüm İsrail ulusunu hem omuzları üzerinde hem de yüreğinde taşıyordu. Omuz gücü dile getirir, yürek ise sevgiden söz eder. 10. ayet. Sonra mes yağını aldı, Tanrı'nın konutunu ve içindeki her şeyi mes ederek kutsadı, diyor. Tapınma çadırı ve Rab'be hizmet etmek için kullanılan tüm kaplar üzerine kan serpilmişti. İbraniler mektubunda diyor ki, aynı şekilde çadırın ve tapınmada kullanılan bütün araçların üzerine kan serpti. Şimdi yağ ile mes ediliyor. Bu eşyalar zaten kan sayesinde kurtarılmış ve temizlenmişti. Şimdi yağ ile mes ediliyordu. Yağ kutsal kitapta kutsal ruhu temsil ettiğine göre bu demek oluyor ki kutsal ruh şimdi tapınma çadırında serbest şekilde hareket edip iş görebilir. İsa Samiryalı kadına Tanrı ruhtur, ona tapınanların da ruhta ve gerçekte tapınmaları gerekir derken hepimize konuşuyordu. Yağı 7 kez sunağın üzerine serpti. Sunağı, sunağın bütün aletlerini, kazanı ve ayaklarını kutsamak için meshetti. Harun'u kutsamak için başına yağ dökerek meshetti, diyor Leviler 8. bölüm 11 ve 12. ayetlerde. Yağı serpmekle yine simgesel biçimde kutsama dile gelir. Şimdi her şey kullanılmaya hazırdı. Tanrı'ya hizmet etmesi için bir tarafa ayrılan Harun üzerine yağ serpilmedi. Harun yağ ile meshedildi. Baştan aşağı yağ ile kaplandı. Mezmur yazarı bunu dile getirir. Başa sürülen değerli yağ gibi sakalından, Harun'un sakalından, kaftanının yakasına dek inen yağ gibi, diyor Mezmur 133 ayet 2'de. İsa Mesih Yahya'nın eliyle vaftiz olduktan sonra kutsal ruh, ki yağ bunun bir simgesidir, onun üzerine yine buna benzer şekilde döküldü. Kesin olarak belirtiliyor ki Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı ruhu ölçüyle vermez. Yuhanna 3 ayet 34. Yani Tanrı kutsal ruhu kendi oğluna ölçüsüz şekilde verir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Kahinlerin üzerine kan sürülmeden önce Harun yağ ile meshedilmişti. Bizim başkahinimizin günah sunusu sunmasına ihtiyacı yoktu. Çünkü o tümüyle günahsızdı. Bizim için sunu gereklidir ama Rab İsa için değil. Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret ettin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok meshetti diye okuyoruz İbraniler 1 ayet 9'da. Harun'un oğullarını öne çıkardı. Onlara uzun gömlek giydirdi, bellerine kuşak bağladı, başlarına başlık koydu. Musa her şeyi Rabbin buyurduğu gibi yaptı. Leviller 8 ayet 13. Burada yine ortaya çıkan bir şey vardır. Tüm bunlar Rabbin buyurduğu gibi yapıldı. Burada yine Mesih'in sağladığı doğruluk giysilerini kuşanmış biçimde durmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Harun ile kahinlerin sunuların kanıyla temizlenmelerine geliyoruz. 14. ayette sonra günah sunusu olarak sunulacak boğayı getirdi diyor. Harun'la oğulları ellerini boğanın başına koydular. Boğa baş kahin için sunulan günah sunusuydu. Aynı zamanda Harun'un 4 oğlu da bunu kendi şahısları için sunulan bir sunu niteliğinde görebilirlerdi. El koymakla onların günahları kurbana aktarılırdı. El koymak neydi? El koymak kutsal kitapta her zaman özdeşleşmekle ilgilidir. Bir insanın üzerine el koyduğunuz zaman o kimseye güç aktarmıyorsunuz. O kimseye kutsal ruhu vermiyorsunuz. Hayır. El koymak özdeşleşmekle ilgilidir. El koymakla bunlar ne yapıyorlar? Onların günahları kurbana aktarılıyor. Rab onların günahkar olduklarının bilincini silinmez şekilde yüreklerine ve canlarına işlemişti. Rabbin hizmetini yapmalarına rağmen onlar da günahlı olduklarını bilmeliydiler. Dostum, kutsal yazıları okudukça göreceksin ki Tanrı'nın kendi hizmeti için seçtiği insanlar günahlı olduklarının yoğun bilinci içindeydiler. Sayısız belalar çevremi sardı. Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum. Başımdaki saçlardan daha çok çaresiz kaldım dedi mezmur yazarı. Dostum, sen kendini nasıl görüyorsun? Böyle bir günahkar olduğundan haberin var mı? Eğer sen de böyleysen, Rab senin için de bir şeyler yapabilir. Kendini günahlı olarak görmen gerekir. Hasta olduğunu görmeyen insan doktora gitme ihtiyacını hissetmez. Kesin olarak günahlı olduğunu göremiyorsan, o zaman Mesih'e gitme ihtiyacını da hissetmeyeceksin. Mezmur yazarı ancak günahlı olduğunu görünce Tanrı'ya yakardı. Çünkü suçlarım başımdan aştı, taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı diyor Mezmur 38:4'te. Evet, sana çok ağır gelen bir yük taşımaktaysan, bunu başkasının taşımasını istemez misiniz? Yükleri ağır olanlar bana gelin, ben size rahat veririm diyen birisi vardır. Senin yükünü omuzlarından alıp sana rahat verebilen tek kişi İsa Mesih'tir. Tanrı'yı aldatmaya kalkışmayın. Senin hakkında bilinmesi gereken ne varsa biliyor. Durum böyleyse ona her şeyi söylemen gerekmiyor mu? Leviler 8. bölüm 15-17 ayetler arasında şöyle diyor. Musa boğayı kesti. Sunağı günahtan pak kılmak için kanını parmağıyla sunağın boynuzlarına çepeçevre sürdü. Artan kanı sunağın dibine döktü. Böylece sunağı günahtan arındırmak için kutsamış oldu. Musa hayvanın bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğerinin perdesini, böbreklerini ve böbrek yağlarını ayırıp sunağın üzerinde yaktı. Boğanın geri kalan kısmını da derisini, etini, gübresini ordugahın dışında yaktı. Musa her şeyi Rabbin buyurduğu gibi yaptı. Burada bize verilen ruhsal dersin ne olduğunu anlamazsak bu tören tümüyle anlamsızdır. Burada yine günah sunusunda yapılanlar yapılıyor. Ancak kan bu defa altın sunağın üzerine değil de tunç sunağın boynuzları üzerine sürülür. Üzerinde kurban sunulan sunak bile kan ile kutsanmalıdır. Bazı kişiler Mesih'in çarmıhına fiziksel açıdan önem verirler. Çarmıhın odununa önem verirler. Hatta çarmıhın şekline bile önem verenler çok. Aslında çarmıhın fiziksel yapısında bir değeri yoktur. Değerli olan çarmıh değil, onun üzerinde ölmüş olan kişidir. Bizim için orada kanını akıtmış olan İsa her şeyden değerlidir. O bizim için günah oldu. Ama hiçbir zaman günaha bulaşmadı. Günahtan ayrı kaldı. Yine diğer buyruklarda olduğu gibi burada da her şey Rabbin buyruğuna göre oldu. Sonra yakılmalık adak olarak sunulacak koçu getirdi. Harun'la oğulları ellerini koçun başına koydular. Musa koçu kesti. Kanını sunağın her yanına döktü. Koçu parçalara ayırdı, parçaları, başını ve iç yağını yaktı. İşkembesini, bağırsaklarını, ayaklarını yıkadı ve bütün koçu sunağın üzerinde yaktı. Bu bir yakılmalık adak, ateşle yapılan sunu ve Rabbi hoşnut eden kokuydu. Musa her şeyi Rabbin buyurduğu gibi yerine getirdi diyor 18-21 ayetlerde Leviler 8. bölümün. Şimdi yakılmalık kurban ile ilgili tören uygulanıyor. Yakılmalık adak günah sunusunu izliyor. Günah sorunu Tanrı'nın belirlediği ve öngördüğü şekilde halledilmeden önce Mesih'in değerini ve güzelliğini takdir etmek olanaksızdır. Günah sunusu İsa Mesih'in çarmıh üzerinde bizim için gerçekleştirdiği kurtuluşu simgeler. Yakılmalık sunu ise Mesih'in gerçekten kim olduğunu bize gösterir. Ona gelip de onu senin yerine kurban edilen, seni günahlarından kurtaran sunu olarak kabul etmeden önce onu tanımak imkansızdır. O senin günahlarının yaraştırdığı ölümü senin için ödedi. Bunu bilmek çok önemlidir. Aslında yeni antlaşma anlamında paydaşlık, Mesih'e ait şeyleri paylaşmaktır. Ancak İsa Mesih'in kanıyla satın alınmış kişiler Mesih ile ilgili şeyleri paylaşabilirler. İçerideki güzelliği görebilmek için kahinler kutsal yere girmeliydiler. Tapınma çadırının dışı o kadar çekici değildi. Buna benzer şekilde dünya İsa Mesih'e dışarıdan baktığı zaman onu çekici bulmuyor ve reddediyor. Mesih'e iman eden Tanrı çocuğu ise onda en güzel şeyleri görür. Her gün onun güzelliğini yeniden keşfeder. Sonra öbür koçu atanma sunusu olarak sunulacak koçu getirdi. Harun'la oğulları ellerini koçun başına koydular. Musa koçu kesti. Kanını Harun'un sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmaklarına sürdü. Sonra Harun'un oğullarını öne çıkardı. Onların da sağ kulak memelerine, sağ ellerinin ve ayaklarının baş parmaklarına kan sürdü. Artan kanı sunağın her yanına döktü diyor Leviler 8. bölüm 22-24 ayetler arasında. Kutsanan koç aslında suç sunusunu teşkil eder. Burada esenlik sunusu yapılmadı. Acaba neden? Çünkü kahinler zaten kutsal yerde Rab ile paydaşlık ortamındaydılar. Kulak memelerine sürülen kan Tanrı sözünü duyacak olan kulağı dile getirir sanıyorum. Böyle bir kulağa sahip değilsen onu duyamayacaksın. Doğal insan Mesih ile ilgili şeyleri kabul edemez. Sağ elin baş parmaklarına sürülen kan Rab'be verilen hizmeti simgeler. Evet, kulağa sürülen kan Tanrı sözünü duyacak olan kulağı dile getirir ve sağ elin baş parmaklarına sürülen kan da Rab'be verilen hizmeti. Bir kişi kurtulmadan önce asla Rab'be hizmet edemez. Ayağın baş parmağına sürülen kan Rab önünde yürüyüşümüzü simgeler. Tüm bunlar simgesel şekilde bize diyor ki tüm kişiliğimiz Rab'be teslim edilmeli, ona sunulmalıdır. Hayvanın yağını, kuyruk yağını, bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğerinin perdesini, böbreklerini, böbrek yağlarını ve sağ budunu aldı. Sonra Rabbin huzurunda bulunan mayasız ekmek sepetinden bir pide, yağlı bir ekmek, bir yufka alıp hayvanın yağlarının ve sağ budunun üzerine koydu. Hepsini sallamalık sunu olarak Rabbin huzurunda sallamaları için Harun'la oğullarına verdi. Sonra bunları ellerinden alarak sunakta yakılmalık adağın üzerinde yaktı. Bunlar atanma sunusu, Rabbi hoşnut eden koku ve Rabbe ateşle yapılan sunuydu. Bundan sonra Musa döşü aldı ve sallamalık sunu olarak Rabbin huzurunda salladı. Atanma sunusu olarak sunulan koçtan Musa'nın payına düşen buydu. Musa her şeyi Rabbin buyurduğu gibi yaptı. Leviler 8:25-29 ayetler arası. Bu ayetlerden görüyoruz ki sunulan hayvanın parçaları toplandı, bir araya getirilip Harun'a ve oğullarına teslim edildi. Sonra bu parçaları Rabbin önünde salladılar. Sununun değerinin oluşturduğu esasa göre bunlar Tanrı'ya olan tam adanmışlığı dile getirir. İnsanları nasıl bir kez ölmek ve ardından da yargılanmak bekliyorsa Mesih de nicelerin günahlarını taşımak için bir tek kez sunuldu. İkinci kezinde günah sorunu tümden çözüm bulmuş olarak Mesih tüm kurtuluşu getirmek için kendisini bekleyenlere görünecek. Böyle diyor İbraniler 9. bölüm 27-28. ayetlerde. Musa mes yağını ve sunağın üzerindeki kanı alıp Harun'la oğullarının ve giysilerinin üzerine serpti. Böylece Harun'u, oğullarını ve giysilerini kutsamış oldu. 30. ayet. Böylece Harun ile oğulları yani kahinler kan ve yağ ile kutsanmış oldular. Kan günahların bağışlanışını ve Mesih'in yapmış olduğu işi simgelerken yağ kutsal ruhun meshedilişini dile getirir. Bununla ilgili talimatlar çıkış 29-21'de verilmişti. Bu tören aslında onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum diye konuşan İsa Mesih'ten söz eder. Bu aynı zamanda bize başka bir şeyi hatırlatmalı. Mesih imanlısı dünyanın gözünde Mesih'in kanı ile satın alınmış bir kişi olarak yaşamaya gayret göstermelidir. Yahuda bazılarını ateşten çekip kurtarın, bazılarına da korkuyla merhamet edin ama günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin diye yazdığında bu yaşamdan söz ediyordu. Kutsama törenlerine katılmış olabiliriz ve hatta bizim belli bir hizmete hazırlık olarak kutsanmamız için düzenlenen bir törende bulunmuş olabiliriz. Bu törenlerde Rabbe birçok vaatler verilir ama bunlardan daha önemli olan bir şey vardır. Komşularımız bizim hakkımızda ne düşünüyorlar? Ve ne diyorlar? Okul ya da iş yerindeki arkadaşların senin hakkında ne diyorlar? Meslektaşların senin gerçekten Rabbe hizmet ettiğini söyleyebilirler mi? Senin gerçekten kutsanmış olduğuna tanıklık edebilirler mi? Geçenlerde bir Mesih imanlısı hakkında birisi şöyle dedi. Bu adamın neye inandığını tam olarak bilmiyorum ama bir inanca bağlanmak isteseydim bu adamın inandığı inanca inanırdım. Korkarım çok kez dünyanın Mesih imanlılarında gördüğü manzara bu kadar çekici olmuyor. Hayatımız öyle şekilde yaşanmalı ki dünyadaki insanları Mesih'e çekmeli. Sonra Harun'la oğullarına eti buluşma çadırının giriş bölümünde haşlayın dedi. Eti Harun'la oğulları yiyecek diye buyurmuştum. Atanma sunularının bulunduğu sepetteki ekmekle birlikte onu orada yiyin. Etten ve ekmekten artanı yakın. Leviler 8, 31-32 ayetler arası. Bu bölümün sonu tam bir liste vererek sona eriyor. Geriye kalan yiyecekleri yiyebilirlerdi. Burada yine simgesel bir şey vardır. Mesih imanlısı, Mesih'in tamamladığı iş sayesinde muhteşem bir ruhsal sofraya oturabilir. Esenlik ve doygunluk Mesih imanlısının payına düşen şeylerdir. Ancak bir koşul vardır. Bu sofradan yani Mesih'in kendisinden ne kadar yersen o kadar esenlik ve doygunluğa sahip olabilirsin. Hiçbir şey kalmayacaktır. Hepsi de ya yenecek ya da ateşte yanacaktı. Bozulacak ya da çöpe atılacak hiçbir şey kalmamalıydı. Dostum, Tanrı'nın çocuklarının bu şekilde beslenmeye çok büyük ihtiyaçları vardır. Atanma günleriniz doluncaya kadar 7 gün boyunca buluşma çadırının giriş bölümünden ayrılmayın. Çünkü atanmanız 7 gün sürecek. Bugün yapılan her şeyi günahlarınızı bağışlatmak için Rab buyurdu. 7 gün boyunca gece gündüz buluşma çadırının giriş bölümünde bekleyecek Rabbin buyruğunu yerine getireceksiniz. Öyle ki ölmeyesiniz. Bana böyle buyruk verildi. Böylece Harun'la oğulları Rabbin Musa aracılığıyla verdiği bütün buyrukları yerine getirdiler diyor. Leviler 8. bölüm 33-36 ayetler arasında. 7 günlük bir atama, kutsama ve Rab hakkında düşünme zamanı olacaktı. Bu süre içinde tapınma çadırının kapısı önünde hizmete hazır durumda beklemeliydiler. Bizim başkahinimiz de buna benzer biçimde kendisine ait olanlar adına aracılık etmek için sonsuza dek yaşamaktadır. Belki sabahın saat 2'sinde uyanırsın ve dua etmeye başlarsın. Mesih orada hazır beklemektedir. Sana aracılık edecektir. Ya da zor bir durumdasın ve her şey üzerinde kara bulutlar vardır. Rab ise her an orada senin için aracılık etmektedir. O her zaman ayıktır ve hizmete hazırdır. Tüm bunlar Tanrı'nın buyruğu uyarınca yapıldı. Bana böyle buyruk verildi. Rabbin Musa aracılığıyla verdiği bütün buyrukları yerine getirdiler gibi sözler, Rabbin buyruklarının ne kadar önemli olduğunu belirtir. Bunun neden böyle olduğunun nedenini bir sonraki bölümde, Leviler 9. bölümde göreceğiz.